Ayrım 7.
10 yaşında mahalledeki memur çocuklarını dövmekten başlayarak 12'sinde anasının üstüne yürümüş, 15'inde dayısına bıçak çekmiş, 16'sından sonra da hiç olmazsa haftada bir karakolu, ayda bir hapishaneyi boylar olmuştu. Babadan kalma bir bağın baharda yaprağını, güzde üzümünü, kışın kökünü satıp rakıya yatırmış, anasının başını soktuğu iki göz evle arkasındaki bir buçuk dönüm bahçeyi de aynı yere yollamak için çok uğraşmış. Fakat ihtiyar kadının cenazem çıkmadan bu eve başkası giremez diye müthiş bir inatla direnmesi ve tapuları Osman'ın dayısına verip saklatması yüzünden bu işi becerememişti. İhtiyar kadıncağızın küçücük bahçede yaz kış durmadan uğraşarak yetiştirdiği sebzelerle 5-10 erik, vişne ağacının meyvesi Osman'ın ne boğazına ne üstüne başına yetmediği için delikanlı işi haraççılığa vurmuştu. Nazı geçen, daha doğrusu şehrinden yılan esnafa musallat oluyor, bazen bir pabuççunun, bazen bir serzevatçının yanına kendisini isteyen olmadığı halde çırak gibi girip 5-10 gün çalışıyor, kefal tutup balık yumurtası çıkaran balıkçılara güya yardım ediyor, böylece yerine göre bir çift yemeni yahut birkaç lira para alıyordu. Karadeniz'den bıldırcın akını başladı mı, o da avcılarla beraber gider, yağmurlu günlerde çocukların bile eğilip yerden kuş topladığı bu hava katılırdı. Akşamları herhangi bir meyhaneye dalıp bir ahbap sofrasında kendini içki, yemek ısmarlatır, olmazsa aşçıya borcum olsun der, savuştururdu. Birçokları başlarını belaya sokmaktansa ona arada bir yemek yedirmek, pek asılırsa yarım lira borç vermekle yakalarını kurtarmaya bakıyorlardı. Çünkü bir yapıştığı insanı kolay kolay bırakmıyor, en olmayacak yerde suluca laf atarak, şakalar yaparak, azıcık ters muamele görse hemen parlayıp kavga çıkararak karşısındakini iyice bezdiriyordu. Hiçbir düğünden, hiçbir toplantıdan eksik olmaz, kapısını açık bulduğu yere babasının evi gibi girer, üç kadehte sapıtır, ondan sonra ya terbiyesi yahut zavallılığı yüzünden kendisine mukabele edemeyecek birini seçer, balta olurdu. Kasabanın en kaba dayıları bile onunla hır çıkarmaktan çekinirlerdi. Böyle bir çamura uymanın ayıplığı bir tarafa, Osman kavgada alt olacağını anlayınca işi hemen yaygaraya vurur, avaz avaz bağırır, ağlar, yedi mahalleyi başına toplardı. Her yerde, her vesileyle kavga çıkardığı, en küçük nizalarda bile elini bıçağına atıp, yakarım ulan, karnını içerim ulan, beni katil etme ulan diye bağırıp palavralar savurduğu için daha bir kişiyi bile yaralamadan adı Katil Osman olmuştu. Ama yukarıda da söylediğim gibi benim hapishanede gördüğüm mahcup oğlanla bu azılı serseriyi birleştirmek zordu. Halbuki o zaman da yine böyle bir edepsizlikten içeri düşmüştü. Bir akşam üzeri yolda evine giden bir mahallesini çevirmiş, hadi gidelim de bana rakı ısmarla demiş. Öteki işim var deyince öyleyse 2 lira borç ver diye tutturmuş. Adamdan yine yüz bulamayınca bıçağa sarılmış. Etraftan koşup gelenler polise teslim etmişler. Onu sık sık karşısında görmekten bıkan ağır ceza reisi bu sefer Osman'a iyi bir ders vermek istemiş. Gece vakti silahla yol kesmek suçundan onu şöyle 4-5 sene için içeri tıkmaya niyetlenmiş. Ama Osman o taş yürekli koca reisin karşısında da o masum, mahcup haliyle terbiyeli terbiyeli ağlayıp kendini acındırmış olacak ki birkaç ayla yakayı kurtardı ve aldığı cezayı yatmışına saydıkları için hemen çıktı. Yakup Hoca hem buna hayıflanıyor, reis oğlana iyilik etmedi. Osman şu Yusuf makamında 3 senecik yazsaydı aklını başına devşirip çıkardı. Şimdi berber ölürse 15'i yiyecek, tüh diye söyleniyordu. Vakit ikindiye geçmişti. Hoca kollarını sıvayıp abdest almaya hazırlanıyordu. İlerideki hızarcılar biçtikleri ceviz kütüğünün arkasında namaza durmuşlardı. Sur duvarlarının üstünde jandarmalar nöbet değiştiriyorlardı. Limandaki geminin vinç sesleri, denize gidip gelen motorların gürültüsü kafamın uzak yerlerinde uğuldayıp duruyordu. Arka tarafımdaki demir parmaklıklı kapı gıcırdadı. Başımı çevirince hopalı gardiyan Ali Faik ile beraber Katil Osman'ın avluya girdiklerini gördüm. Osman'ın yüzü kağıt gibiydi. Gözleri ufalmış ve kanlanmıştı. Çenesiyle şakaklarındaki seyrek tüyler büyümüş gibiydi. Uzayıp incelmiş hissini veren çehresi, sivri burnu, yarı açık ağzında görünen ufak sarı dişleri ve etrafa şaşkın şaşkın bakan gözleriyle kedinin ağzına düşmüş canlı bir fareye benziyordu. "Geçmiş olsun Osman, gel şöyle otur," diye seslendim. "Ali Faik, gel sen de bir kahve iç." Osman himayesine sığınacak birini bulmuş gibi çabuk adımlarla sokuldu. Yakup Hoca'nın yanına bir iskemle çekip ilişti. Ellerini masanın üstüne koyarak korkak gözlerini yüzüme dikti. İnce parmaklı beyaz elleri titriyordu. "Nasıl oldu Osman?" diye sordum. "Sorma ağabey, bir kazadır oldu işte." Kırık dökük kelimelerle vukuatını anlattı. İşine geldiği gibi değiştirdiğini fark ediyor fakat ses çıkarmıyordum. Sanki koca reisin karşısındaymış da yüreğini yumuşatmak istiyormuş gibi ağlamaklı bir sesle ve başını sağ omuzuna düşürerek vızıldıyordu. Vallahi şaka olsun diye yaptım ağabey. Bıçağın ucuyla şöyle dokunuverdim. Karnı boşmuş, girivermiş. Bu sırada Yakup Hoca gardiyan Ali Faik'le konuştu. Onu sorguya çekiyordu. Osman'ınkine pek uymayan hikayesini tamamladıktan sonra gardiyan doğruldu. Kahve fincanındaki son yudumunu dikerek
"Sen bu masalları bu sefer koca reise dinletemezsin. Başka laflar düşün. Hadi bakalım koğuşa gidelim." dedi.
Osman da kalktı, uzaklaşırken yanındakine "Vallahi billahi benim dediğim gibi oldu Ali Faik." diye izahat veriyordu. Hemen o akşam birçoklarından dinlediğime göre Osman'ın bu vukuatı da ince çekirdeği doldurmaz bir meseleden çıkmış. Kendisi gibi kopuk bir arkadaşıyla peş kadeh attıktan sonra kahveye gidip 66 oynarlarken Berber Hüsamettin yanlarına gelmiş. Oyuncuların kağıtlarına bakarak "Koz çek, 20'yi söyle" diye karışmaya başlamış. Osman da
"Ulan o kadar iyi biliyorsan gel de sen oyna, 3 kol yapalım" demiş.
Hüsamettin istememiş, oynarsın oynamazsın derken Osman Bursa işi Söğüt yaprağını çektiği gibi saplayıvermiş.
Anlatanlar, Osman da adam vuracak hal ne gezer, herhalde sarhoşlukla elinin kararını bilemedi, fazla soktu, bıçak bir karış girmiş diyorlardı.
Osman yanında konuşulan bu sözleri ağzını açmadan dinliyor, ürkek gözlerini koğuşta bağdaş kurup oturmuş olan eski mapusların ayaklarında gezdiriyordu. Bundan sonraki günlerde Osman'ın hali hiç değişmedi. Bahçede çabuk adımlarla volta vuruyor, ikide bir kapıya koşup hastanedeki Hüsamettin'den haber soruyordu. Berber 12 gün yaşadı. Yarası pek ağır olmadığı için belki kurtulabilecekti. Fakat bu küçük vilayet merkezinin iki doktorlu hastanesinde buz makinesi yoktu. Hademelerin saatte bir kuyudan çektikleri suya bastırarak hastanın karnına konan soğuk bezler nedense kâr etmedi. Oğlan bıçağı yedinin 12. günü karın zarı iltihabından gitti. Bu haberi duyduğu zaman Osman'ın benzi büsbütün sarardı. Şaşkın şaşkın etrafındakilerin yüzüne baktı. Hızlı nefesler alarak uzaklaştı. Bir duvar dibine çöktü ve düşünmelere daldı. Ama bugünden sonra Osman birdenbire değişti. Hep sinirli ve heyecanlıydı. O sessiz, ürkek hali kaybolmuş, bana hatta eskiden pek saydığı kabadayılara karşı tavırlarına bir aldırmazlık, bir sertlik gelmişti. Olur olmaz lafa karışıyor, terslenince cevap vermeye kalkışıyordu. Koğuş arkadaşlarıyla yatak yeri yahut tayın bölüştürme meselesinden ufak tefek nizalar çıkarmaya başlamış, görüşme günü kapıya gelen anasıyla para yüzünden gardiyanların araya girmesine sebep olacak kadar büyük bir kavga etmişti. Başına gelen felaketi göz önünde tutunca onun bu hırçınlığını anlamak zor değildi. Kendisiyle oturup dertleşen, halini soran yoktu. Çocukluğundan beri elinden tutanı olmayan delikanlıyı bir gün karşıma alıp derince konuşmaya başladım. Dışarıdaki hayatından, içki alemlerinden, mahalle kavgalarından, denizden ve bıldırcın avından bahsettik. Söz döndü dolaştı, son vukuata dayandı. O zaman ben Osman'ın ruhuna çöken büyük sarsıntıyı biraz hafifletmek için uzun teselli cümlelere sıraladım. Sesimde garip bir tevekkül edasıyla "Aldırma Osman," dedim. "Bunlar hep insan başına gelir. Bak şu hapishanede yatan 700 kişinin en az 500'ünün boynunda can vebali var. Pişman olur, kendini ıslah edersen her şey unutulur." Bunları dinlerken Osman'ın yüzünü kaplayan sıkıntı ifadesi beni şaşırtmadı. Onun buz tutmuş insanlığını ısıtıp yumuşatmak kolay olmayacaktı elbette. Ama benim daha fazla şeyler söylememe meydan vermeden Osman birer işaretiyle sözümü kesti. Kimsenin duymasını istemiyormuş gibi ağzını yüzüme yanaştırarak "Bırak boş konuşmaları ağabey," dedi. "Bu kadar seni hiç yoktan adımız katil diye söylendi. Artık önüne gelen benimle dalga geçiyordu. Gözüm kızıp birinin üstüne yürüsem herifin kılı bile kıpırdamıyor. Senin gibi lafla adam öldürenleri çok gördük," diyordu. Memleketin bir kabadayısının yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Allah rahmet eylesin, Hüsamettin'le görüşülecek bir hesabım yoktu ama bu vukuat bana lazımdı. Osman benim şaşkınlığımı aldırış bile etmeden yerinden kalktı, omzundan ağır bir yükü fırlatıp atmış bir adam gibi hafif adımlarla uzaklaştı. Konuşmanın sonuna doğru usulca yanımıza sokulup bizi dinlemiş olan Yakup Hoca, öğrendiği şeylerden memnun, elini omzuna koydu ve filozofça mırıldandı. "Bu dünya böyledir işte. Kimi adam öldürdüğü için katil diye anılır, kimi adı katile çıktı diye adam öldürür." 1945 Böbrek. Nide eski nüfus memuru Avni Akbulut, elinde yiyecek sepeti, arkasında hammal, Sirkeci'deki güzel Nevşehir Oteli'nin daracık kapısından girdi. Burayı daha da darlaştırmak ister gibi bir kenara dizilmiş olan mermer masalarda taşra esnafı kılıklı birkaç adam çay içiyorlardı. Avni Akbulut köşedeki cam mekanlı yere sokuldu. Katip nerede diye bitkin, yarı duyulur bir sesle sordu. İçine bir kişinin güç halle sığabildiği cam mekanda kocaman bir defterin üstüne eğilmiş çıplak kafalı, gözlüklü, orta yaşlı bir adam "Buyurun, hoş geldiniz" diye doğruldu. Avni Akbulut oradaki bir iskemlenin üstüne dermansız bir halde oturmuş, alnından boncuk boncuk dökülen terleri siliyordu. Kilitleri tutmadığı, kayışları koptuğu için urganla sarılmış olan körüklü bavulu sırtından indirmeye çalışan hamal da ter içindeydi. Katip karşısındakinin bitkin halini fark edince alakalandı. "Geçmiş olsun, rahatsız mısınız?" "Evet, dermanım yok, yolda az değil. İstanbul'un sıcağı da yamanmış ha." Katip biraz düşündü, önünde hızlı hızlı soluyan adamı süzdü. Sonra "Size tek yataklı oda vermeliydi ama hepsi dolu." "Dur bakayım, 12 numarada bir yatak boş. Yanınızda yatacak olan çok ağırbaşlı, Müslüman bir adamdır. Sabah çıktığını, geceliğin gelip yattığını bile duymazsınız. Yatak fiyatı da tabii ikramlıdır." Hasta hasta iki gün yolculuktan sonra şöyle bir uzanıp dinlenmekten başka düşünmeyen adam, "Neresi olursa olsun, sen bana odayı göster," dedi. Hamalla hesabı kestikten, nüfus kağıdını teslim ettikten sonra katibin arkasından merdivenlere çıkmaya başladı. Bereket oda birinci kattaydı. Siyah eteklikli, topukları yırtık siyah çoraplı, sibidik terlikli şişman bir kadın yerleri siliyordu. Katibin emri üzerine ellerini üstünde kurulayarak 12 numaranın kapısını açtı, yorganın ucunu kaldırıp bakarak "Daha temiz, buyurun," dedi. Arkadan bavulu getiren bir garson üstü mermerli komodinden sürahiyi alarak suyunu değiştirdi. Sonra her üçü "Hoş geldiniz, istirahat buyurun" diyerek çekildiler. Kendini elbisesiyle yatağın üstüne atan Avni Akbulut hemen uyudu. Bir takım tıkırtılarla uyandığı zaman ilk gözüne çarpan şey tavanda sönük bir ışıkla yanan sinek pisliği içindeki elektrik lambasıydı. Desene akşam olmuş diye düşünerek başını yana çevirdi. 50 yaşlarında kısa değirmi sakallı, kıyafetine bakılırsa Anadolulu bir adamın pabuçlarını çıkarıp somyası gıcır gıcır eden karyolaya yerleştiğini gördü. Kendisi de biraz doğruldu. Onun uyandığını fark eden karşı yataktaki sakalını sıvazlayarak "Safa geldiniz, yabancısınız herhalde," diye sordu. "Safa bulduk, Nideliyim." "Demeyin, ben de Borluyum." "Çok güzel, kimlerdensiniz?" Hemen ahbap oluverdiler. Değirmi sakallı sık sık Nide'ye gidip geldiğini, orada birçok bildikleri olduğunu söyledi. Hatta kızını Nideli birine verdiğini anlatırken, "Nikah için nüfus kağıtları çıkarttığımda sizi görmüş olacağım. Bana hiç yabancı değilsiniz," diye tanıdık bile çıktı. Ayak esnaflığı yapar, memleketten elma kurusu, fasulye, nohut getirir, buradan oraya da kıl çuval, kösele, mıh, nalça gönderirmiş. Elhamdülillah işi fena değilmiş ama geçenlerde memleketten birkaç kısmı hasta olup İstanbul'a gelmişler. Onları doktor doktor gezdirmekten işleri yüzüstü kalmış. Eloğlu birbirinin elinden ekmeğini almak için kurt gibi bekliyormuş. Doktorun da iyisini, helal süt emmişini buluncaya kadar hayli dolaşmışlar. Hayli masarife girmişler. Maazallah insan bir soysuzun eline düşerse malına mı canına mı yanacağını bilemezmiş. Lakırda hastalık ve doktor meselesine dökülünce Avni Akbulut'un da dili açıldı. O da İstanbul'a derdine derman aramaya gelmişti. 3 seneden beri çektiği böbrek sancısından kurtulmak için almadığı ilaç kalmamış, 1 yıl önce Kayseri Hastanesi'ne varmış, röntgen yaptırmış, doktor böbrekteki taşı çıkarmadan olmaz, çok büyümüş, ilaçla düşecek gibi değil demiş. Avni de çoluk çocuğuyla helalleşip bıçağın altına yatmış. 5-6 ay rahat etmiş ama hastalık bu sefer öteki böbrekte tepmiş. Yeniden röntgen yaptırınca sağ böbrekte hem de 2 taş birden görmüşler. Artık Kayseri doktorlarına inanamaz olmuş, İstanbul'a gelmiş. Bakalım şunların hocaları ne biçimmiş? Kayseri'nin operatörü kötü değil ama işini sıkı tutsa öbür böbrekte yeniden tepmezdi. Demek hastalığın kökünü bulup çıkaramamış. Perhiz et diye tutturdu. Yemeden içmeden vazgeçecek olduktan sonra karnımı değiştirir miyim? Ağzına et koymayacaksın dedi. Et girmeyen yemekte tat olur mu? Uzatmayalım. Bizim hükümet doktoru buradaki hocasına mektup verdi. Git kendini göster. Lüzumsa o seni ameliyat eder, hastalığı kökünden alır dedi. Biz de evimizin nafakasını kestik, buraya geldik. Ne yaparsın? Can her şeyden üstün. Bu gideceğim doktor da profesörmüş. Deminden beri karşısındakinin sözlerini bilirim bundan hepsini demek isteyen bir gülümsemeyle dinleyen değirmi sakallı profesör kelimesini duyunca adeta hiddetlenmiş gibi kaşlarını çattı. Adı neymiş o profesörün diye sertçe sordu. Dirim yurdunun sahibi Osman Bey. Öteki korkunç bir şey görüyormuş gibi gözleri büyümüş yerinden fırladı. Tatlı canına acıman yok mu senin diye bağırmaya başladı. Kim verdi sana o kasabın adını? Herhalde ortak olmalılar. Yanımda adını anma, içim fena oluyor. Daha 1,5 ay önce aslanlar gibi kardeşimi öldürdü. Bıçağının altına yatanın sağ kalktığı görülmüş mü? Üstelik de soyguncunun başta gideni. 1000 liranın yüzünü görmeden kan çıbanı bile deşmiyor. Avni onun sözünü kesecek oldu. Bizde o kadar para ne gezer? Devletin hastanesine gideceğim. Bu profesörün asıl vazifesi oradaymış. Öteki cahil, tecrübesiz bir çocuğu düşüncesizce atacağı adımdan alıkoymak isteyen şefkatli bir baba gibi biraz üzüntülü, biraz hükmedici bir tavırla Avni'nin yanına sokuldu. Daha beter ya dedi. Adamın iflahı işte o hastane dediğin yerde kesilir. Belli senin bu doktor milletinden haberin yok. Aslan kardeşim, orada hastaya bakmazlar. Acemi doktorlara ders gösterirler. Ellerine bir düştün mü yakını kurtarabilirsen aşk olsun. Kesip biçecek insan lazım onlara. Adamın karnını bir yardılar mı yandı fukara gayrı. Hasta olan yerini de deşerler, hasta olmayan yerini de. Oranın usulü öyle. Yeni yetişen doktorlar bakacaklar, afat olan yer ile sağlam yeri ayırt etmesini öğrenecekler. O profesör dediğin hastaya elini bile değmez. Başına kum gibi üşüşen parmak kadar olanlara, kızlara kes şurayı, kes burayı der, o zibidiler de çalarlar bıçağı. Allah yardımcın olsun. Dedim ya, sana o mektubu veren doktor dostun değilmiş. Hadi, diyelim o eloğlu. Senin diye kendi canına acıman da yok mu? Avni Akbulut dili tutulmuş gibi karşısındakinin yüzüne baktı kaldı. Birkaç kere yutkundu. Fakat müthiş bir korku, gurbet ellerde çoluğun çocuğun bıçağıyla doğranmak korkusu, bütün vücudunu bir ter ve titreme halinde sarmıştı. Boğazından ses çıkmıyordu. Değirmi sakallı yatak komşusu elini yavaşça omuzuna koyarak ''Üzülme canım'' dedi. ''Ama üzülme demek de boş laf. Can pazarı bu. Velakin her şeyin çaresi bulunur. Doktorun da helal süt emmişi vardır elbette. Dedim ya çok gezdik dolaştık. Çok masarif ettik ama şu doktorların iyisini kötüsünü bilir olduk.'' Bir parça kendini toparlamaya çalışan Avni acele bir yardım bekler gibi iki elini birden uzatarak ''Kurbanın olayım. Bildiğin bir inisiyatifli doktor var mı? Hani şu böbrek işinden de anlayan bir doktor?'' Öteki merhametli bir gülümsemeyle başını sallayarak cevap verdi. ''Üzülme dedim ya. Müslümanın Müslümana yardım etmek borcu. Bu hasta halinde İstanbul gibi yere derman aramaya gelmişsin. Seni yüzüstü bırakmak hemşeriliğe sığar mı? Bak dinle beni. Şu koskoca şehirde bir tane esaslı doktor gördüm. O da sağlık yurdunun sahibi İrfan Bey.'' Bıçağının dokunduğu yerde illet kalmıyor. Eli pek hafif. 4 yerinden karnını deştiği adamlar bir hafta sonra Haydarpaşa'ya trene yürüye yürüye gidiyorlar. Hele böbrek, ciğer, yürek ameliyatında Avrupa'da bile üstüne yok diyorlar. Bir muayenehanesi var. İçindeki aletleri İstanbul'un bir hastanesinde göremezsin. Almanya'dan hususi gelmiş. O röntgenler, o aynalar, o camekan içindeki pırıl pırıl gümüş makaslar, bıçaklar, o süt gibi beyaz ameliyat masaları. Canım anlatmakla tükenecek gibi değil ki. Hastanesi deniz kenarında, padişah saraylarının bitişiğinde. Yatağından başını kaldırıp baksan Selatin camilerinden 7'sini birden görürsün. Limana giren bütün ecnebi vapurları ayağının altında. Dedim ya, tarifi mümkünsüz. Avni Akbulut önce can kulağıyla dinlerken sonralara doğru mahzun bir tavırla başını sallamaya başlamıştı. Karşısındaki belki de bunu fark ederek susunca ümitsiz bir sesle mırıldandı. Oraların fiyatı da ona göredir. Böyle lüküs yerler bizim için değil. Sağlık yurdu ile sahibini fazlaca övdüğünü anlayan adam üst dudağından ön dişleri dökülmüş ağzına doğru uzanan kır bıyıklarını sağa sola sıvazladı. Kül rengi gözlerini bir an küçültüp düşündükten sonra ''Yok canım'' dedi. ''Sana söyledim ya, helal süt emmiş adam. Ondaki insaniyeti kimse de bulamazsın. Halden anlar. Paran çıkışmazsa derdini ameliyatsız da sağaltır. Bir de tatlı konuşmaları var. Hani insanın illetini diliyle çekip alıyor desem hilafsız.'' Avni şüpheyle başını salladı. ''Benim derdim öyle tatlı bir dil ile ameliyatsız iyi olacak soyundan değil. Bir böbrekte iki taş bu. Bıçağı yemeden çıkar mı?'' Öteki güldü. ''Tabii çıkar. İlaç şeriti verince aşağıdan dökülür gider. Bu doktorda öyle ilaçlar var ki İstanbul'un bir hastanesinde bulamazsın. Almanya'dan hususi gelmiş.'' Avni hala tereddüt eder gibiydi. Fakat öteki durmadan doktorların vicdansızlığını, bunlar arasında operatör İrfan'ın nasıl birinci olduğunu, Allah doktorları günahkar kullarını cezalandırmaya yollamış ama günahsız kullarını da yüzüstü koymamış diyerek anlattı. Tatlı canına acıman yok mu senin diye boyuna tekrarladı. Ertesi gün işini gücünü bırakıp onunla birlikte bu helal süt emmiş adama gitmeye de razı oldu. Gündüzki uykusuna rağmen hala yol yorgunluğunu atamamış ve bu heyecanlı konuşmadan büsbütün harap düşmüş olan hasta, hayırlısı neyse o olsun diyerek yatağına uzandı, sabaha kadar inleyip oflayarak, hatta bazen birdenbire gelen keskin sancıların tesiriyle bağırıp yerinden fırlayarak döndü durdu. Kuşluk vaktine doğru beraberce yola düzülüp operatör İrfan'ın muayenehanesine gittiler. Bu doktorun resmi işi olmadığı için öğleden önceleri de yerinde bulunuyordu. Değirmi sakallı hayır sahibi, yanında kaç param var? Malum ya, yoruganına göre ayağını uzat demişler. Paramız belli olunca tedaviyi, ilacı da ona göre tutarız. İşin fantazisine kaçmayız. Avni Akbulut bir taraftan hastalığın ve tedavinin fantaziyesi nasıl olur acaba diye düşünürken, bir taraftan da cebindeki paranın hesabını yaptı. Öyle göründüğü kadar da meteliksiz değildi. Nüfus memurluğunu bıraktıktan sonra elinde bir bağ, bir de elma bahçesiyle gül gibi geçiniyor. İkisi de evli olan büyük oğullarının yardımı ile küçük oğlu Süleyman'ı ve bir tanecik kızı Feride'yi ortaokula gönderiyordu. Hastalığı için Niğde ve Kayseri'de ettiği masrafların topu 100 lirayı bulmazdı. Ama şimdi İstanbul'a bu derdi kökünden aldırmak için gelirken ihtiyatlı davranmış, yol parasından ayrı cebine 600 liracık koymuştu. Yanındakine, 150 liram var, yol parası ile otel parası da içinde, dedi. Öteki birdenbire olduğu yerde sokağın ortasında durdu. ''Ciddi mi söylüyorsun?'' dedi. ''Bu parayla İstanbul'da yarına pansuman bile yapmazlar. Gittiğimiz doktor ne kadar da gözü tok olsa gene masarifini alacak. Çoluğu çocuğu bu yüzden ekmek yiyor, keseden veremez ya. O röntgen makinesi adamın içini dışını göstermek için ne kadar elektrik yakıyor biliyor musun? Üstelik filmde bulunmuyor. Ben rahmetli kardeşim için ne kadar aradım. Kara borsadan ateş pahasını alacaksın.'' Vazgeçelim bu işten de sen yol paranı yemeden Niğde'ye dön. İşin şakaya gelmeyeceğini anlayan Avni, yok canım dedi. Tanıdık hemşehrilerden 5-10 kuruş daha buluruz. Şu dertten bir kurtulalım da. Doktor onları pek bekletmeden kabul etti. Muayenehanesi sahiden pırıl pırıl aletlerle doluydu. Avni artık alıştığı fakat bir türlü sevemediği o acayip ilaç kokusunu yine duyunca hemen orada bıçak altına yatırmışlar gibi titremeye başladı. İçinden, gene düştük bu lanetlerin eline diye söyleniyor. Bu andan itibaren artık hiçbir şeyin kendi elinde olmadığını, onlar ne derse itiraz etmeden yapmaya mecbur kalacağını biliyordu. Kendisini beyaz örtülü yüksekçe bir sedire yatırıp karnını iteleyen adama baktı. Bu kısa, kalın yaslı biriydi. Her an bir kalp durmasından ölüverecekmiş hissini veren kırmızı, şişkin, iri mesameli yüzü yağlı gibi parlıyordu. Dehşetli canı sıkılmış gibi bir hali vardı. Hastanın karnını, göğsünü, sırtını, ağzını, burnunu muayene ettikten ve Kayseri'de çekilen röntgen filmlerini gözden geçirdikten sonra ''Sizi kliniğe kaldırıp müşahede altına alalım. İcap ederse ameliyat ederiz. Bünyenizin böbrekte taş yapmak temayülü var. Sıkı rejim, kuvvetli ilaçlar lazım.'' dedi. Değirmi sakallı borlu ''Müsaade buyur.'' diye doktoru bir kenara çekerek Avni'nin de duyabileceği bir sesle hastanın bu masrafı kaldıramayacağını, kendisini sıkıca bir muayeneden geçirip Almanya'dan gelen ilaçlara derdine derman olmasını rica ettiğini söyledi. Avni söze karışıp ''Bilmem olur mu ki, bana Kayseri'de bu taşlar ameliyatsız düşmez dedilerdi.'' diyecek oldu. Fakat doktorun sert bir el hareketi onu susturdu. ''Düşmez ne demek? Taşın cinsine bağlı.'' İlaçla eriyen taş var, erimeyen var. Önce iyi bir tahlil yaptırıp bunu anlamalı. Bünyenin hususiyetlerini her bakımdan incelemeli, tedaviyi buna göre tayin etmeli. Operatif müdahale en sonra düşünülecek şeydir. Öyle her karnı ağrıyana ameliyat diyen doktorlara pek güvenme. Bugün tababetin esası kimyadır. Cerrahlık yavaş yavaş maziye karışacak. Bu ilmi mülahazaları pek iyi kavrayamayan ve doktorun yüzündeki can sıkıntısı ifadesinin artmakta olduğunu fark eden Avni, ''Siz nasıl münasip görürseniz öyle yapalım doktor.'' diyerek razı oldu. Bundan sonra 20 gün kadar süren muayene ve tedavisinde borlu hemşerisi Avni'yi hemen hiç yalnız bırakmadı. Elinden gelen her yardımı, her kolaylığı gösterdi. Ara sıra işlerinin yüzüstü kaldığından bahsetse bile Avni'nin "Siz artık zahmet etmeyin, ben kendim gider gelirim" yolluk tekliflerini asla kabul etmiyor. Onunla birlikte kara borsada röntgen filmi arıyor. Bulunca pazarlığını kendisi ediveriyor. Avni'nin bünyesini iyice anlamak için her birine birkaç defa gittikleri bakteriyoklar, dahiliyeciler, mide mütehassısları, asabiyeciler, kalpçiler, gözcüler, kulakçılarla o konuşuyor, çeşit çeşidi yapılan kan ve idrar tahlilleri için çeşit çeşit laboratuvarlara gidip geliyor, raporları okuyup tecrübelerine dayanarak izah ediyor, nihayet Doktor İrfan'ın reçetelerinde yazılı olup piyasadan kalkmış bulunan şifalı Alman ilaçlarının el altından satıldığı yerleri o meydana çıkarıyor ve biraz pahalı da olsa elde edilmesini sağlıyordu. Bu gidip gelmeler 3 hafta kadar sürdükten ve Avni Akbulut hemşerilerden tedarik ettim diye cebindeki paranın 400 liradan fazlasını doktor vizitelerine, tahlillere, filmlere ve ilaçlara yatırdıktan sonra bir gün borlu hayır sahibi ortadan kayboldu. Otel katibine sorunca nüfus kağıdını alıp gitti. Yolluk kısa bir cevapla karşılaştı. Bir 10 lirayı daha gözden çıkarıp tekrar başvurduğu Doktor İrfan, yüzünde o korkunç can sıkıntısı ifadesiyle ilaçlara devam etmesini ve birkaç ay sonra bir daha gelmesini söyledi. Nasıl bir tuzağa düştüğünü yavaş yavaş anlayan Avni, büsbütün halsiz ve perişan yatağına uzanıp düşüncelere daldı. Ülen, Allah'ın sersem kulu, nasıl oldu da basiretin bağlandı? Borlunun kır sakalına mı kandın, tatlı dinle mi? Sen böyle dolaplara girecek adam mıydın? Gel gelelim, şu kör olası hastalık insana göz açtırmıyor. Aman anam, bu sancılar böyle gelip gittikçe karşıma Azrail çıksa medet ya melaike deyip eline sarılacağım. İlaçlarında bir faydasını görmedik. İnsaniyetine kurban olduğum doktorun bir kere yüzünün güldüğüne rastlamadım. Ne gidersin bilmediğin adama? Niye de doktorunun verdiği mektubu nerelere tıktık acaba? Koskoca profesörü bırakıp soygucuların elinde kaz gibi yolundun Avni Akbulut. Senin ettiğini parmak kadar çocuklar etmez. İnleye inleye karyoladan inip bavulunu karıştırdı, ikiye katlanmış mektubunu bulunca cebine yerleştirdi. Sonra iskemlenin kenarına ilişerek komodinin mermerinde parasını hesapladı. Oda kirasını haftadan haftaya ödemiş, perhiz yemekleri pişirdiği şişman hizmetçiye masrafları günü gününe vermişti. Şimdi yanında yol parası içinde 125 lirası vardı. Böbreğinde iki taşla kolunu sallaya sallaya Niğde'ye dönmeli miydi, yoksa şu profesörü bir denemek daha mı akıl kârıydı? Borlu'nun hastaneler için söylediklerini şimdi şüpheyle karşılıyor. Devletin hastanesinde adamı çoluğa çocuğa doğratırlar mı, attı köpoğlu köpek diye kendine cesaret veriyordu. Hemen ertesi gün hastanenin yolunu tuttu. Elindeki mektubu önce kapıcıya, sonra koridorlarda rastladığı doktor mudur, hademe mi belli olmayan beyaz gömlekli birkaç kişiye gösterdi. Nihayet Bevliye Kliniği'nin önünde sıra bekleyenlerin arasında karıştı. Etrafında şehirli, köylü, kadın, erkek, yaşlı, genç birçok insanlar, ellerinde birer kağıtla başka servislerden gönderilmiş dar ve kısa pijamalı hastalar, koridorun bir başından öbür başına apış apış gidip gelen delikanlılar vardı. Öğleye kadar bir kenarda durdu. Doktor yalnız görüp mektubu vermek istediği için ortalığın tenhalaşmasını beklemeyi muvafık bulmuştu. Kapının önündekileri teker teker içeri bırakan hademeye birkaç kere sokulup doktorun yanı kalabalık mı diye soracak oldu. Fakat öteki cevap olarak numara aldın mı deyince elindeki mektubu gösterdi. Hususi konuşacağım dedi. Hademe Avni Akbulut'un bütün ümidini bağladığı mektuba bir göz bile atmadan eliyle kenara itti. Bekle öyleyse, çıkarken yanına sokulabilirsen verirsin. Orada durdukça bazı beyaz gömlekli asistan ve doktorların sıraya filan bakmadan hastalardan tanıdıkları herhangi birinin arkasına takıp içeri soktuklarını gören Avni açık gözlük ederek bunlardan birinin peşine takıldı. İçeride 15-20 kadar delikanlı ile iki kız vardı. İkisi de gözlüklü ve kısa boylu olan kızlar, orta yerde bir hastayı muayene eden küçücük, sıska, buruşuk yüzlü, kır bıyıklı bir adamın etrafında dönüp ağzının içine bakıyorlar. Delikanlılar kendi aralarında konuşup gülüşüyorlardı. Profesör olduğu anlaşılan ortadaki sıska adam, camları parladığı için gözlerini göstermeyen kocaman gözlüklerini bu gençlere dikerek "Bakınız hanımlar," diyordu. "Zahmet olmazsa siz de bakınız efendiler. Bu hasta bayan bir müddet evvel lohusalık sıralarında." "Nasıl efendim? Doğumdan önce mi başlamıştı?" "Evet efendim. Şu halde hamileliğin sonlarına doğru oldukça ağır bir eklampsi, yani havale geçirmiştir. Bu hastalığın böbreklerdeki komplikasyonlarını biliyorsunuz. Yani böbrek enfüsiyansı. Yani Adem'i kifayesi. Evet efendim, ama aradan bu kadar aylar geçtikten sonra.
Nasıl efendim? 3 hafta mı?
Evet, 3 hafta geçtikten sonra bu şekilde egü bir üreme halinde tezahürü tıp literatüründe pek ender görülür. İnzarı ekseriyetle vahimdir.
Nasıl efendim? Zevci misiniz efendim?
Merak etmeyeceksiniz. Geçecek efendim. Hastayı kaldırsınlar.
İki hademe yukarıdaki nisaiye koğuşundan sedyeyle indirdikleri hasta kadını tekrar alıp götürdüler. Kocası asistanları ve talebeye sokularak inzarı vahim tabirinin ne demek olduğunu öğrenmeye çalışıyor, fakat hepsinden kaçınmaklı cevaplar alınca telaşı büsbütün artıyordu. Nihayet profesöre başvurdu.
Ölecek mi?
Öteki gözlüklerinin arkasında kaybolan gözlerini karşısındakine dikerek yumuşak bir sesle, "Biz doktorlar hiçbir hastadan ümidi kesmeyiz efendim," dedi. Hasta kadının kocası bu cevabın derinliğini kavramak istiyormuş gibi düşünceli ve şaşkın dışarı çıktı. Profesörün gözleri bu anda önünde beliriveren Avni Akbulut'a ilişince bir şeye hayret ediyormuş gibi kaşları yukarı kalktı, alnı buruştu, o yumuşak fakat her şeyden uzak sesiyle sordu.
"Sizin neyiniz var efendim?"
Avni bir şey söyleyemeden Niğde Hükümet Doktoru'nun mektubunu uzattı. Profesör hep kaşları kalkık ve alnı karışık zarfı açtı ve içindeki kağıda şöyle bir göz gezdirdi. Altındaki imzayı hatırlamak ister gibi biraz düşündü. Sonra başını salladı ve Avni'ye dönerek, "Peki ne istiyorsunuz?" dedi. Hasta hemen derdini anlatmaya başladı. Cebinden raporları, tahlil neticelerini, koltuğunun altından sayısı onu geçen röntgen filmlerini çıkardı. İlk defa nasıl ameliyat olunduğunu, sonra hastalığın nasıl yeniden teptiğini saydı döktü. Bu sırada doktor muslukta ellerini yıkıyor, ispirto ile ovuşturuyor, beyaz bir havluya kuruluyordu. Onun kendisini pek can kulağıyla dinlemediğini fark eden Avni, şimdi asistanlara, talebelere dönmüş hikayesine devam ediyordu. Sözünü tamamladığı zaman doktor da gömleğini çıkarmış, beyaz sadakor ceketini giymişti. Baş asistana dönerek sordu.
Neymiş?
Öteki birkaç doktorca kelime mırıldandı ve filmlerden birini uzattı. Profesör az önce yıkadığı ellerini kirletmemek için filme dokunmadı. Asistanına tutturarak gözlerini büzdü ve dikkatle baktı. Sonra Avni'ye döndü.
Böbreğinize taş var.
Biliyorum efendim.
Aldırmanız lazım.
Baş üstüne efendim. Ama hemen ameliyat olmalısınız. Her geçen gün sizin için tehlikelidir.
Hemen olsun efendim. Emredin bugünden yatayım.
Profesör karşısındakinin ne demek istediğini ilk anda anlayamamış gibi başını arkaya atarak bir an düşündü. Sonra baş asistana dönerek, "Bizim serviste boş yatağımız var mı?" diye sordu.
"Hiç yok efendim."
Avni atıldı.
"Birkaç gün beklerim. Belki o zamana kadar boşalır."
Asistan cevap verdi. "Zannetmiyorum. Yakında çıkacak hastamız yok. Sonra birçok da sıra bekleyen var." Profesör kapıya doğru yürüyerek ilave etti. "Siz bilirsiniz. Fakat hastalığınızın beklemeye tahammülü yok. Hemen bir hastaneye yatıp taşları aldırmalısınız." Bunları söylerken kapıdan çıkmıştı. Annenin cevabını beklemeden koridorda hızla yürüdü gitti. Talebelerle asistanlar da arkasından odayı boşalttılar. Avni elinde raporları, filmleriyle orta yerde kalıverdi. Bu sırada içeri gelip ortalığı düzeltmeye koyulan o kapıdaki hademe onun hala odada dikildiğini görünce
"Ne bekliyorsun?" diye sordu.
Avni dertleşecek kafa dengi birini bulmuş gibi ona Kayseri'den başlayarak böbreğin hikayesini anlatmaya kalkınca hademe eliyle sözünü kesti. "Doktor Osman Bey'in burada bunları dinleyecek vakti yok. Görmedin mi? İşi başından aşkın. Burası fakir fukara yeri. Sen efendi adamsın. Git derdini muayenehanesinde anlat. Dirim yurdunun sahibidir. Saat 4'ten sonra hep orada bulunur. Al istersen adresini vereyim." Gömleğinin cebinden çıkardığı irice bir kartı hastanın eline tutuşturdu, işine koyuldu. Kafasının içinde hep o acayip, bütün iradesini elinden alan ilaç kokusuyla hastaneden ayrılan Avni, ağır ağır yürüyerek otele geldi. Perhiz yemeğini bile yiyemeyerek sadece bir çay içti ve bir saat kadar dinlendikten sonra hemen kapının önünde duran tramvaylardan birine atlayarak dirim yurdunun yolunu tuttu. Profesör Osman, onun hastanedekinin tersine büyük bir alakayla muayene etti. Hatta tatlı dinli Borlu o kadar övdüğü halde suratı hep canı sıkılmış gibi duran Doktor İrfan'ın aksine Doktor Osman sahiden tatlı dille güler yüzlüydü. Bütün filmleri, raporları teker teker gözden geçirdi. Birçok şeyler sorup soruşturdu. Nihayet aralarında tam bir itimat bağı kurulduğuna kanaat getirince ellerini Avni'nin omuzlarına dayayarak "Bak kardeşim," dedi. "Sana hastalığının mahiyetini iyice anlattım. Cahil bir insan değilsin. Hayatını, aileni düşünmeye mecbursun. Kararını ver. Tek çare ameliyattır. taşı çıkarırız. Birkaç ayda sıkı perhiz eder, vereceğim ilaçları alırsın. Allah'ın izniyle bir şeyciğin kalmaz. Hastanede söyledim ya doktor, emrin neyse öyle ederim. Beni hastaneye yatırıver.
Fakülte hastanesine yatıramam.
Hem yer yok, hem de hastalığın öyle fevkaladeden yatırılmana icap ettirecek mahiyetli bir şey değil. Basit bir böbrek taşı. Yer açılmasını beklemek ister de sıraya girersen aylar sürer. Halbuki hastalığının buna tahammülü yok. Bak düşün taşın. İstersen benim kliniğime yatırayım. Ama senin için biraz masraflı olur.
Avni doktorun gözlüklerinin içine bakarak, yani ne kadar olur doktor bey dedi. Burnunu kafasını yine uğursuz ilaç kokusu dolduruvermişti. Gözleri kararıyordu. Doktorun zayıf yüzünün hafif bir gülümsemeyle buruştuğunu hayal meyal fark etti ve uğulduyan kulakları onun yumuşak, cana yakın sesini uzaklardan gelir gibi hissetti.
Yatak parası ve ameliyat için 1.000 lirayı göze almalısın. Amninin kafasını saran bulut bir an için açılır gibi oldu. Boğuk bir sesle, aman doktor dedi. Profesör o tatlı gülümsemesiyle sözünü kesti. Söyledim ya, biraz masraflı olur. İstersen tekrar Kayseri Hastanesi'ne başvur. Ama vilayet hastaneleri ve doktorları, sen daha iyi bilirsin ya, başından geçti.
İyi ama doktor, 1.000 liranın yolu nerede?
Öteki bütün yüzünü kaplayan tatlı bir gülüşle, bunu bana mı soruyorsun? Bilsem vallahi söylerdim, dedi. Şakaya katılacak halde olmayan Avni eliyle kulağının arkasını kaşıyarak kendi kendine mırıldandı. Çoluk çocuğa yazıp bağla bahçeden birini sattırmalı mıydı? Can her şeyden üstün. Sonra doktora döndü. Bana biraz ikram edemez misin? Bak sana talebenden mektup da getirdim.
Ha? Kim o çocuk?
İsmi yabancı değil ama bir türlü hatırlayamadım. Neyse, şimdi seninle bakkal pazarlığı yapacak değiliz. Dedim ya, düşün taşın kararını ver. Ben her gün öğleden sonra buradayım. İlaç kokusu, yorgunluk, açlık, geceleri sancılar yüzünden uyuyamamak hastayı öyle bir hale getirmişti ki kafasında şu anda ne olacaksa hemen olsun düşüncesinden başka bir şey yoktu. Tekrar doktor doktor dolaşmak, röntgenlerde soyunmak, iğnelerle kan aldırmak, şişelere işemek, bekleme odalarında saatlerce, günlerce pineklemek artık bundan hiçbirine dayanamayacaktı. Sönük gözlerini ağır ağır Profesör Osman'a çevirerek, Nide'ye mektup yazalım da bizim elma bahçesini satsınlar bakalım. Şimdi mahsul mevsimidir. Herhalde para eder dedi.
İstersen bir telgraf yaz. Ben hemen gönderteyim. Sen de git otelden eşyalarını al buraya naklet. Para gelir gelmez ameliyatı yaparız.
Bu işler o gün tamamlandı. Avni hastane için hususi satın aldığı mavi yollu tisör pijamayla beyaz karyolasının kenarına oturarak Nide'den para gözledi. Her geçen gün hesabını hiç yoktan 15 lira artırıyor ve hasta bazen bu mevsimde bir bahçe satmak bu kadar sürdürülür mü? Kendi soyumuzda bile halden anlayan olmadıktan sonra diye söylenerek Nide'dekilere kızıyor. Bazen de ne diye para gelesiye kadar otelde kalmadığımda doktorun sözüne uyup buraya taşındım ki. Otelin gecesi 1,5 liraydı. Bu hastalık bende akıl koymamış belli diye kendi kendine içerliyordu. Kliniğe yattığının 11. günü telgraf havalisiyle 1200 lira geldi. Hemen ertesi gün ikindi vaktine doğru ameliyat masasına yattı. Henüz narkozun tesiriyle sersem bir halde gözlerini aralayınca ilk gördüğü şey Doktor Osman'ın gülümseyen yüzü oldu. Nasılsınız? İyisiniz ya diyordu. 15 güne varmaz kalkarsınız. Çıkardığım taşı görmek ister misin? Fındık kadar. Bak. Amri daha önce hiç açmadığı dumanlı gözleriyle doktorun elindeki yuvarlak şeye baktı. Sonra biraz geride duran asistanla hemşireyi de süzerek güçlükle mırıldandı. Teşekkür ederim doktor.
Öbür taş da böyle kocaman mı?
Profesör Osman karşısındaki ne dediğini anlamayarak iri camlı gözlüklerini arkasındakilere çevirdi. Genç asistan yatağa yaklaştı.
Hangi taş?
O zaman hastanın gözleri büyük bir korkuyla açıldı. Karşısındaki 3 beyaz gömlekliği birer birer dolaştı. Hırıltılı bir sesle sordu.
İki taş olacaktı doktor. Ocağına düştüm. Birini içeride mi kodun yoksa?
Kim söyledi iki taş diye?
Kayseri'de söylediler. Röntgen öyle gösteriyormuş.
Profesör ve asistanı filmlerin bulunduğu zarfı açtılar. Pencerenin yanına gidip uzun uzun baktılar. Bir baktıktan sonra elindekini ötekine veriyor, yeni aldığını gözden geçiriyordu. Odada çıt yoktu. Ara sıra iki doktor birbirlerine filmde bir şey gösteriyorlar fakat tek söz söyleyemiyorlar. Nihayet Profesör Osman hastaya yaklaştı.
Zannetmiyorum dedi. Gerçi filmin orası biraz bulanık ama Kayseri Hastanesi'nin röntgenine pek güvenilmez. Bu taşın gölgesi düşmüş olacak. Belki sen de film çekilirken biraz kımıldadın. Ben böbrekte başka bir taşa rastlamadım. Hiç merak etme. Bundan sonraki günler, hatta haftalar, hatta aylar Avni Akbulut için yarı rüya halinde geçtiler. Sanki ameliyat gününde yapılan narkozdan hala kurtulamamıştı. Doktorlar o gün filmleri alıp götürmüşler ve bir daha ortaya çıkarmamışlardı. Her gün birkaç kere yanına geliyorlar, nasılsın, bir şikayetin var mı diye soruyorlar. Bazen hemşire pansuman yaparken bulunuyorlar fakat ikinci taş meselesini hiç açmıyorlardı. Bu halde bir ay kadar yattıktan sonra, dikişler alınalı daha 8 gün olmuştu, Avni'de tekrar sancılar başladı. Yeniden röntgenler, idrar tahlilleri, konsültasyonlar yapıldı. Profesör, senin bünyen taş yapmaya çok müsait. Böbrekte yine kesi bir teşekkül ihtimali var. Esaslı bir müdahale daha icap edecek galiba, dedi. Nide'ye tekrar acele telgraflar çekildi. Satılan bağın parası bu sefer 20 günde geldi. İkinci ameliyat için Avni'yi masaya yatırdıkları zaman eski nüfus memuru bir deri bir kemik kalmıştı. Gözleri bir şey seçemiyor, kulakları uğulduyor, sesi fısıltı halinde çıkıyordu. Yüzüne maskeyi koyduktan sonra bu uykudan bir daha uyanamayacağını sanıyor ama buna o kadar üzülmüyordu. Ameliyat bir saate yakın sürdü. Doktor hem yarayı kesiyor, derinlere gidiyor, hemşirenin uzattığı makası, bıçağı, pense alıyor, eğiliyor, doğruluyor, hem de bu aralık asistanıyla konuşuyordu. Bizim şu adadaki köşkün banyosuna ne renk fayans koydurayım? Bir türlü karar veremedim. Mavi kasketli olacak. Pembe de yatak odasına uymuyor. En güzeli filizi ama piyasada da iyisi yok. Ne alt etmeli bilmem. Nihayet böbrekten leblebi kadar bir taş daha çıktı. Fakat iki ay gibi kısa bir zamanda iki defa üst üste bıçak yiyen bu ufacık et parçası da artık canından bezmiş gibiydi. Taşı aldıkları yerde beliren ince bir kan sızıntısı bir türlü durmuyordu. Profesör Osman ne yapacağız der gibi gözlüklerini asistanıyla hemşireye çevirdi. 5 dakikadan fazla beklediler. Kan ne azalıyor ne çoğalıyor, hep aynı şekilde hafif hafif sızıyordu. Hastanın zayıf vücudundan kımıldamalar başlamıştı. Birkaç dakika daha beklediler. Böbreği böyle kanar halde bırakarak yarayı kapamak hastanın %100 ölümü demekti. Profesör asistanıyla birkaç kelime konuştuktan sonra tekrar makaslarını, bıçaklarını eline aldı, böbreği etrafına bağlayan çeşit çeşit etleri, sinirleri kesti, inceli kalını damarları düğümledi, bir anda pörsümüş gibi gevşeyen bir morumsu et parçasını beyaz bir küvetin içine bıraktı. Sonra yorgun bir sesle asistanına yarayı kapatıp dikmesini söyledi. Alnında beliren terleri gömleğinin koluna silerek musluğa, ellerini yıkamaya gitti. Avni Akbulut yatağında kendine gelip ölmediğini, yalnız böbreğini çıkarıldığını, artık bir tek o da ameliyatlı böbrekle kaldığını öğrenince pek şaşırmadı. Başını öte tarafa çevirip gözlerini kapadı. Haftalarca bu halde yattı. Artık 2 günde bir uğrayan doktora, her gün pansumana gelen asistana da bir şey söylemiyor, bir şey sormuyordu. Yalnız günün birinde Profesör Osman yatağının kenarına oturup yalancıktan gülmeye çalışan bir yüzle artık hastalığının tamamen iyi olmuş sayılabileceğini, tek böbrekle kalmanın öyle pek korkulacak bir şey olmadığını, çünkü insan bünyesinin böyle hallerde bütün dikkatini, bütün gayretini öteki böbreğe vererek onu adam akıllı kuvvetlendirdiğini ve artık Avni için Nide'ye dönüp istirahat etmekten ve hala akmakta olan yarasını haftada 2 defa doktora, hatta bir sıhhat memuruna pansuman ettirmekten başka bir iş olmadığını söyleyince hasta o fersiz gözlerini karşısındakinin yüzüne dikti, ağır ağır fakat sarsılmaz bir sesle "Yok doktor," dedi. "Beni bu halimle sokağa atamazsın. Gayrı satırı parasını getirtecek bağ bahçe kalmadı ama gene de beni bu halimde sokağa atamazsın. Ben bu halimde memlekete dönecek olursam bana sokaktaki itler bile güler. Ya bu yara kapanır, dermanım yerine gelir, yürüye yürüye trene giderim ya bu karyolada ölürüm. Çoluğun çocuğun başına bela olamam. Kolumdan tutup atsam bile kapının önünde bir adım gitmem. Geleni geçeni başıma toplarım. İşte kendin düşün artık." Bu sözlerden sonra hastanın gözlerini kapayıp başını öteye çevirdiğini gören doktor sesini çıkarmadan odadan çıktı gitti. Avni 1 hafta kadar bekledi. Her kapı açılışında yüreği oynuyor. Acaba sokağa atarlar mı ki? Bu halde Nide'ye, çoluğun çocuğun yanına nasıl varırım diye düşünüyor. Pansumana gelen asistanla hemşirenin yüzlerine dikkat ve korkuyla bakıyordu. Ama onların kendisine karşı muameleleri değişmemişti. Hep aynı nazik dalgınlıkla sargılarını çözüyorlar. Nasılsınız diye sorduktan sonra hep aynı şekilde cevap beklemeden birbirleriyle konuşuyor ve odadan çıkıyorlardı. Bir gün Profesör Osman o zorla gülen yüzüyle odaya girdi. Hemşireyle asistan da arkasındaydı. Kırışık alnını yatağa doğru eğerek hastayı sıkı bir muayeneden geçirdi. Birçok şeyler sordu. Hala kapanmayan yarayı kendiliğiyle açtı. Tabelayı ve ameliyattan sonra çekilen röntgen filmlerini asistanıyla birlikte bir daha gözden geçirdi. Sonra Avni Akbulut'a dönerek, "Hastalığın bu safhası talebe için çok enteresandır. Sizi yarın fakülte hastanesine kaldıracağız," dedi. 1945